Bugün gene sizinle birlikte bir mezmur okumak istiyorum. Ve özellikle Davud'un mezmurları bizi Rab'be daha yakın getiriyor. Evet, o da Davud yani bütün yaşadıklarını ilahileri döktü. Ve biz bu ilahileri, ki mezmurlar hepsi ilahidir, onları okurken biz onun yaşadıklarını, onun Rab'be olan yakınlığını bir parça bizde hissediyoruz. Evet, imanlı hayat sadece kuru kuru dersler değil, sadece bilgi değil. Hayatımızın her bir adımında, her bir kararında biz Rab'le bir adım atıyoruz ve böylelikle Rab'e daha yakın oluyoruz. Bugün okumak istiyorum sizinle Mezmur 15. Ve bu 15. mezmurunda Davud en başta bir soru soruyor. Cevap verdikten sonra bir sonuç çıkarıyor. Ve bu soru, şimdi en birinci bunu okumak istiyorum. Dikkat edelim, bu da ne soruyor ve kendi kendine ne biçim cevap veriyor. Mezmur 15, Davud'un mezmuru. Ya Rab, çadırına kim konuk olabilir? Kutsal dağında kim oturabilir? Güzel bir soru. Kim Rab'a uygun? Rab kimi misafir kabul edecek? Cevap. Kusursuz yaşam süren, adil davranan, yürekten gerçeği söyleyen, iftira etmez, dostuna zarar vermez, komşusuna kara çalmaz böylesi. Aşağılık insanları hor görür ama Rab'den korkanlara saygı duyar. Kendi zararına ant içse bile dönmez andından. Parasını faize vermez, suçsuza karşı rüşvet almaz. Ve şimdi sonuç olarak Davud diyor ki, böyle yaşayan asla sarsılmayacak. Ne güzel sözlerle bizi Rab'in adamını burada anlatıyor. Allah'a uygun olan bir kişi böyle olması lazım diyor. Tane tane buna bakalım. En başta soruyor ki, ya Rab çadırına kim konuk olabilir? Ayet 1. Ve burada Orta Doğu'daki göçebe hayatını görüyoruz. Misafirperverliği görüyoruz. Çadırına ev yok. Herkes çadırda, palatkalarda yaşıyor. Ve sen şimdi buna bir adama misafir olmak istiyorsun. Bu çok büyük bir olay. Orta Doğu'da misafirperverlik, konukseverlik çok büyük bir konuydu. Yani kutsal bir görev sayılıyordu. Biz bu da eski günleri yani yaşlılar hatırlıyor. Eskiden bir misafir gelince mecbursun değil mi? Yani çok büyük bir olay. Ama şimdi bugünlerde herkesin evi var, otellerde kalmaya alıştık bilmem ne. Biraz bozuldu bu. Ama İsrail'in zamanında bu çok çok daha büyük bir olaydı. Misafir geldi mi sana bir ev sahibi olarak her şeyi bırakıyorsun. Üç şey oluyor. Birincisi bu kişi yani senin misafirin olduktan sonra onu senin kanının son damlasına kadar koruyacağım. Korumak. O senin evine sığındı. Hani ona kötülük yapmak isteyen kişi varsa sen bu misafiri mutlaka koruyacaksın. İkinci olarak bu kişinin yani bütün ihtiyaçlarını, bütün dileklerini karşılayacaksın. Adam kaymak isterse kaymak alacak. Adam çilek isterse çilek alacak. Yani misafir ya, değil mi? Yani onun isteği en büyük bir şey. Üçüncü olarak sen bütün işini gücünü bırakıp onunla zaman geçireceksin. Yani misafir deyince bu aklımıza geliyor. Ve Davud şimdi soruyor. Rabbin misafirleri var mı? Rab kimi misafir kabul edecek? Ben Rab'be sığındım mı? O beni acaba misafir olarak kabul edecek mi? Yani bir lafça o beni koruyacak mı? O benim ihtiyaçlarımı karşılayacak mı? Ve o benimle vakit geçirecek mi? Soru bu. Davud Yahuda cinsinden olduğu için yani aslında Rab'bin evine giremezdi. Rab'bin evi tapınak, ona yasaktı. Sadece Levi cinsinden kişiler girebilir. Ama Leviler de giremezdi. Sadece kahinler. Levilerin küçük bir %10'u ancak oraya girebilirdi. Ama Davud'da öyle bir özlem vardı. Rabbin evine dalmak istiyorum. Rabbin evinde misafir olmak istiyorum. Onun çadırında. Çünkü değil mi? Davud'un zamanında tapınak yoktu. Daha Musa'nın çadırı ki 400 sene önce yapıldı, o dağa da duruyordu. Ama tapınak yoktu. Bu çadıra bile Davud giremedi. Ve bu özlemi, Rab'be yakın olmak özlemini Mezmur 84'te dile getiriyor. Şöyle diyor, canım senin avrularını özlüyor. İçim çekiyor, yüreğim, bütün varlığım sana, yaşayan Tanrı'ya sevinçten haykırıyor. Ve şimdi diyor, bakın, Davud bir şey fark etmiş. Kuşlar bile bir yuva yapmışlar. Kırlangıç yavrularını koyacak bir yer buldu senin sunaklarının yanında. Yani Davud çadırın dışında kalıyor, giremiyor, Rab'be yakın olamıyor ama kuşlar konmuş, o da kendine yuva yapmış. Ve şimdi Davud bu kırlangıcı kuşları kıskanıyor. Onların hakkı var Rab'be yakın olsun da ben yaklaşamıyorum. Evet, ey her şey egemen Rab, kralım ve tanrım, ne mutlu senin evinde oturanlara. Seni sürekli överler. Senin avrularında bir gün başka yerdeki bin günden iyidir. Ve şimdi Mezmur 15'te Davud aynı duygu dile getiriyor. Ya Rab, senin çadırına kim konuk olabilir, kim misafir olabilir? Hepimiz biliyoruz Mezmur 23. Değil mi? Rab benim neyimdir? Ama nasıl bitiyor Mezmur 23? Sonsuz diyor ki, ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Ve son söz ne? Hep Rab'in evinde oturacağım. Oturacağım ama şimdi değil. Özlem var. Bir gün Rab'in yanına gideceğim. Ve aynı hakikati birinci ayette bir daha devam ediyor. Bir daha dile getiriyor. Kutsal dağında kim oturabilir? Yani senin evine, senin çadırına kim konuk olabilir, misafir? Ve sonra diyor ki, kutsal dağında kim oturabilir? Aynısı ama biraz farklı. Buradaki söz farklı. Değil konaklamak, değil misafir olmak ama oturmak. Oturmak sürekli kalmak demektir, değil mi? Misafir kısa bir zaman için ama oturmak başka. Mesela sen tatile gittin, nerede kaldınız? Falanca otelde. Ne kadar? Bir hafta, iki hafta, bilmem ne. Ama nerede kalıyorsun, nerede yaşıyorsun? O başka. Bizim adres, kimlik kartlarımızda yazıyor. Falanca adreste oturuyorum, hep oradayım. Hep beni bulmak istersen oraya git, değil mi? Evet, ne diyor? Kutsal dağında kim oturabilir? Değil sadece misafir olmak ama sürekli kalmak istiyorum. Evet. Kutsal dağ neresi? Kutsal tepe neresi? Tabii ki Siyon tepesi. Siyon nerede bulunuyor? Yeruşalim'in bir tepesidir. Ve o da en başta görüyoruz, oraya yakın İbrahim İshak'ı kurban edecekti. Ve sonra Rab aynı yeri seçiyor tapınak yapmak için orada. Ve ondan sonra Rab gene orası İsa Mesih'in ölümüne orada gerçekleşti. Siyon tepesi, Rab'bin tapınağının olduğu yer. Yani Davud sadece misafir kalmakla yetinmek istemiyor ama Rab'bin halkının bir vatandaşı olmak istiyor. Oturmak, bu sözü, bu da böyle anlayalım. Evet, ama bu gerçekleşti. Sen Rab'bin öz halkının bir parçası mısın? Kim Rab'bin halkından sayılıyor? Yasan tekrarı 26'da 18. Rab İsrail halkı konuşuyorsun. Eğer bu kanunlarımı tutarsan o zaman sonuç olarak ne olacak? Bugün Rab size verdiği söz uyarınca öz halkı olduğunuzu açıkladı. Bugün bu antlaşma tekrarlandığımız zaman işte o zaman diyor gerçekten onun kendi halkı oluyorsunuz. Tanrınız Rab sizi övgüde, ünde, onurda yarattığı bütün uluslardan üstün kılacak. Verdiği söz uyarınca kendisi için kutsal bir halk olacaksınız. Rab dedi ki, bu halkı seçtim. Ben bu halkı, yani benim halkım olarak seçtim. Ve o halkın içindeki kişiler benimle birlikte oturacaklar. Peki bu söz artık İsrail için, bedence İsrail olanlar için değil, bütün Mesihçiler için geçerlidir. Bugün biz bunu yaşıyoruz. Davut özledi, bu dağda otursun. Biz bugün bu dağda oturuyoruz. Efesliler 3:6 diyor ki, bu saklı bilgi de şuydu, iyi haber yoluyla milletler aynı mirası paylaşıyorlar. Aynı bedenin parçalarıdır. Allah Mesih İsa da onlara da aynı sözünü verdi. Biz aynı halkın bir parçasıyız. Ve Petrus bunu açık söylüyor. 1. Petrus 2:9 diyor ki, ama siz seçilmiş bir halksınız. Kim bu siz? Mesih'e iman edenler. Bir artık bedence İsrail'den olanlar. Evet, kutsal bir milletsiniz, Allah'ın kendi halkısınız diyor. Döne döne. Şimdi gene dönelim Davud'un bu sözüne. Kim diyor Rab, yani senin çadırına misafir olabilir? Kim senin dağında vatandaş olabilir? Bu iki şeyi düşünelim. Dediğimiz gibi konukseverlik eski dünyada kutsal bir göreviydi. Kim olursa olsun, hani sokaktan biri bile, hani bir kişi geldi mi, yani bir misafir sokakta kaldı mı, ne yapıyorsun? Onu almaya mecbursun. Ama misafirden misafiri fark var, değil mi? Bazı misafirler daha çok seviyoruz, bazıları neyse yatsınlar da, değil mi? Bir gece ağırlıyorsun, sonra hadi çav, yoluna devam et diyorsun. Ben görevimi yaptım, sen artık yoluna devam et. Ama bir kişiyi beğendiysen, bir kişi senin hoşuna gittiyse, diyelim kafa dengi oldu mu, o zaman daha fazla zaman geçirmek istiyorsun, öyle değil mi? Ne diyeceksin? Bak ne güzel bu muhabbeti yapıyoruz, hadi bu gece de kal. 2-3-4 gece zorluyorsun kalmaya. Neden? Çünkü onu seviyorsun. Misafirden misafire fark var. Ve Rabbin halkından bir vatandaş olmak da çok büyük bir özel haktır. O özelliği layık bir biçimde yaşamak lazım. O halkın kralına uygun olmak lazım. Onun istediği gibi yaşamını yani düzmek lazım. Hani her bir devlet ona gelen, başvuran kişileri gözden geçiriyor. Acaba bana uygun musun? Ondan sonra o kişiye vatandaşlık hakkı veriyor. Öyle değil mi? Biz 30 sene içinde daha Bulgar olamadık. Bulgar olmak çok zor. Amerikalı 1-2 senede olursa ama Bulgar olmak çok zor bir şey. Demek yani o devletin şartlarına uyacaksın. O devletin yani güdücülerin gönlüne yatacaksın da öyle bir kişi oluyorsun. Davut şimdi bunu soruyor. Nasıl misafir olayım? Ne biçim karakterim olmalı ki ben Rabbin misafir olayım, hatta Rabbin halkından vatandaş olayım? Soru bu. Ve şimdi baktığımızda eski antlaşma gözlüklerimizi takalım. Bu da sormuyoruz, kim kurtulacak? Bu söz tabii ki bu da uymuyor. Kim kurtulacak, kim Mesih? İman ederse kurtulacak. Evet, iman bizi kurtarıyor. Ve Davud'un burada saydığı şey bizi yeni antlaşma anlamında kurtarmaz. Tamam. Ama öbür tarafta da yani olayı ters düşünelim. Her kurtulan kişi öyle olacak. Bir de öyle düşünelim. Eğer Mesih seni gerçekten kurtardıysa, şimdi Davud'un bu da saydığı karakter özellikleri senin olacaksın. Böyle bir kişi olacaksın. 5 konu sayıyor. Rabbe uygun bir kişi, ona misafir, ona vatandaş olacak kişi nasıl olmalı? Birincisi diyor, davranışlarına bakıyor. Rab onun adamın yani davranışlarına bakıyor. Ve diyor ki, kusursuz yaşam süren, adil davranan bir kişi. Öylesi Rab'in misafiri olacak. Öylesi Rab'in çadırında onun tepesinde oturacak. Kusursuz yaşam süren, adil davranan. Biraz büyük bir laf, öyle değil mi? Kusursuz bir yaşam süren. Sen misin bu? Herkes parmağını kaldırsın. Kim diye böyle ben kusursuzum? Yani bu özellik tabii ki işlerimizle ilgili. Bu kusursuz lafı bizi şaşırtmasın. O demek değil Allah'ın önünde kusursuz, günahsızdır. Ama insanların önünde kusursuz ölçek budur. Allah'ın önünde kusursuz öyle bir kişi zor bulursun yani. Allah bizim için koyduğu standartına ulaşamayız. Allah'ın katında kusursuz olamayız. Zaten bir önceki mezmurda, 14. mezmurda Davut tam tersini dedi. Ve Paulus bu ayeti 14. mezmurdan aktarıyor. Romalılar mektubunda 3. bölümde tekrarlıyor. Mezmur 14 ve Romalılar 3 diyor ki nasıl da yazılmıştır. Şimdi aynı Davut konuşuyor. Doğru olan kimse yok. Bir kişi bile yok. Anlayan kimse yok. Allah'ı arayan yok. Hepsi yoldan saptılar. Hep birlikte yaramaz oldular. İyilik yapan kimse yok. Bir kişi bile yok. Bir mezmur sonra aynı Davut diyor ki hani kimsenin çadırında oturacak kusursuz olanlar. Nasıl yani? Kim o? Evet, Davud'un yani 14. mezmurunda söylediği doğru. Ama çoğu zaman biz bunu okurken yani değil mi? Hani Allah'ın standartına ulaşamayız. Biz bunu düşünürken, biz bunu okunurken bu lafı bir bahane gibi kullanıyoruz öyle değil mi? Madem Allah'ın önünde kusursuz olamıyorum, sarıyorum kendimi. Bırakacağım kendimi. Ne yapalım, bir şey yapamayız. Öyle. Böylelikle sanki bir bahane gibi kullanıyoruz yeryüzündeki hayatımızı düzeltmemek için. Öyle değil mi? Hatasız kul olmaz. Bu Türkiye'de öyle geçiyor. Hatasız kul olmaz. Bizimce aldanmayan bir tek Allah. Değil mi? Bizim lafımız. Ne oluyor? Davut diyor ki kusursuz bir kişi onun çadırında oturacak. İşte burada bir Allah adamı çok ilginç bir durumda bulunuyor. İnsanların önünde gittikçe daha iyi oluyoruz. Gerçekten öyle. Bir kişi Mesih'le yürüdüğü zaman, Mesih'le yaşadığı zaman, o zaman gittikçe onun hayatı düzeliyor ve insanlar ona bakıp diyor ki, bu çok büyük Allah adamı. İyileşiyor, düzeliyor. Ve aynı zaman Allah'ın önünde mükemmellikten daha ne kadar uzak olduğumuzu fark ediyoruz. Uğraşıyorsun ama o standarda eremiyorsun. Nasıl? Hangisi şimdi? Kutsallaşıyor muyuz? Kötüleşiyor muyuz? Bu ikisi aynı anda oluyor. Bir makasın iki bıçağı gibi gittikçe açılıyor. Hayır, bu mezmur sanki bizi meydan okuyor. Çağırıyor bizi, davet ediyor. Daha iyi bir insan olalım. Kusursuz olalım. Her insana hakkını verelim. Her insana İsa gibi davranalım. Davut İsa'yı tanımazdı, görmedi. Ama sanki İsa'nın imanlılarını anlatıyor. 30 sene önce böyle büyük bir moda çıktı. Amerika'da What Would Jesus Do? WWJD. 4 harf. Ve her yerde bu 4 harfi görüyorsun. Ve bu söz What Would Jesus Do? Demek İsa bu durumda ne yapacaktı? Ve onu böyle bilezikler yapardılar. Yani her bir değişik böyle yazılar yapardılar. Ve ondan sonra bu bileziği takıyorsun. WWJD. What would Jesus do? İsa ne yapacaktı bu durumda? Tamam. Ve tam yumruğu sıktın, bir adamı vurmak istiyorsun. Bileziğini görüyorsun orada. Of, İsa kimseye dövmeyecekti. Hop, ve vazgeçiyorsun. Tamam mı? Tam dükkandan bir şey çalmak istiyorsun. Elinde bileziği görüyorsun. İsa bunu çalmayacak. Geri koyuyorsun rafa. Değil mi? Yani o zaman o bileziği görüp günahtan vazgeçiyorsun. İsa bu durumda ne yapacaktı? İşte o zaman biz bu duruma geliyoruz. Kusursuz bir kişi oluyoruz. İnsanların gözünde kusursuz yaşam süren kişi diyor Rabbin çadırında oturacak. İkinci laf kullanıyor. Adil davranan. Adil davranan bu demek insanlara doğru bir biçimde herkesin hakkını veren. Bu en başta ticaret için, satış için konuşuyor. Hani kim satış yaparsa biliyorsunuz yani sahte ağırlıklar var. Eskiden de elektronika yoktu. Eskiden hatırlıyorum pazarda ağırlıklar vardı. Ve kantara vuruyorsun. Ona göre Rab yasanın tekrar 25'te 30, 13'te diyor ki torbanızda biri ağır, öbürü hafif, iki türlü tartı olmayacak. Yani değil mi? İki tane ağırlık var. İkisinin üzerinde bir kilo yazıyor. Ama biri 800 gram. Öyle değil mi? Evinizde biri büyük, öbürü küçük, iki türlü ölçü olmayacak. Tartınız da ölçünüz de eksiksiz ve doğru olacak. Öyle ki Tanrınız Rabbin size vereceği ülkede ömrünüz uzun olsun. Ona göre bir halk olarak, bütün bir halk bunu yaparsan, bu sahtekarlığı yaparsan Rab düşmanları çağıracak, sizi öldürtecek. Opa! Öyle diyor. Tanrınız Rab bunları yapandan da, haksızlık eden de tiksinir. İşte Davud'un söylediğinin aynısı. Ama ters biçimde anlatıyor değil mi? Rab adil insanları seviyor ama yanlış ölçüleri, ağırlıkları kullanan kişiyi ondan tiksinir diyor. Ve aynısı bütün hayat içinde geçerli. Çoğumuz satış yapmıyoruz. Çok az aramızda tüccar var. Ama bu bizim bütün hayatımız için geçerli olsun. Ölçek için mesele oluyor. Tutarlılık. Tutarlılık. Bu söz ne demek? Herkese aynı biçimde tepki gösteriyoruz. Her durumda aynı ölçeği kullanmak. Mesele bu. Ve kendine bak şimdi. Sen insanlara aynı davranıyor musun? Mesele olmuyor para için. Mesele olmuyor satış için ama aynı ölçü kullanıyor musun? Herkese aynı davranan bir kişi ol. İnsan seçme. Birine analık, başkasına babalık dediğimiz gibi etme. Bir kişide bir kusur eleştiriyorsun. Bir kusur bulmuşsun, eleştiriyorsun. Ama işte o senin yakınlarından biri olursa aynı kusuru görmüyorsun. İki tartı, iki ölçü kullanıyoruz. Öyle değil mi? Birincisinde diyorsun, biz böyle günahlara izin veremeyiz toplulukta. Ama ikincisi diyorsun, ne yapalım? İnsan zayıflıyor. Rab diyor, adil bir kişi ol. Bu birincisi. İkinci standart diyor ki, kim Rab'in çadırında oturabilir? İkinci mesele konuşmakla ilgili. Ve diyor ki ayet 2'de, yürekten gerçeği söyleyen kişiler. Yürekten gerçeği söyleyen. Kitab-ı Mukaddes'te, Mezmur 51'de, o büyük tövbe mezmurunda, Davut diyor ki, işte sen gönülde hakikat istersin ve bana içimde hikmet bildiriyorsun. Hakikat nerede olmalı diyor? Gönlünde içeriden gelmeli. Yeterli değil hakikati konuşuyorsun. Hakikati gönülden konuş, severek. Var kişi gerçekleri söylüyor, çaresiz kaldığı için yok nereye kaçsın, mecbur kalıyor, doğruyu söylesin. Ya da cezadan korktuğu için söylüyor. Öyle değil mi? Son çare olarak bir de gerçeği söylemeyi deneyim diyor. Öbür türlü hep yalan söylüyor. Ama bu Rabbin isteği değil. Gönülden diyor. Gönülden, yürekten gerçeği söyleyin. Bile bile yalan söylediğin zaman bu kişi hiç heyecanlanmıyor. İçten hiç bile rahatsız olmuyor. Hepiniz görmüşsünüz filmlerde, dedektif filmlerinde. Hani yalan dedektörü değil mi? Yalan dedektörü. Yani yalan makinesi diyoruz. Bu nasıl çalışıyor? Bir kişinin eline, avucuna, göğsüne böyle kabeler bağlanıyor. Yani cilde dokunuyor. Ve hafif ve çok hafif bir elektrik cereyan tok sağlıyorlar. Ondan sonra ne oluyor? Bu adamın tansiyonunu ölçüyorlar, nabzını, değil mi? Pulsunu ölçüyorlar, soluk sıklığı ve terlemesini ölçüyorlar. Bu çok kolay ölçülüyor. Ve ondan sonra bu adamın doğru ya da yanlış söylediği ortaya çıkıyor. Buradaki mantık nedir? Nasıl bu iş çalışıyor? Bu teoriye göre kişi yalanlar söylediği zaman az da olsa heyecanlanıyor. Ve bu heyecan, yani kendine, bedenini kontrol edemedikleri için tansiyon az da olsa yükseliyor. Yani daha sık soluk alıyorsun. Az bir şey terlemeye başlıyorsun. Hiç kontrol edemiyorsun böyle yalan söylediğin zaman. Ama bugün artık bu metottan vazgeçtiler. Davalarda bu artık kabul edilmiyor. Fark ettiler ki bir kişiye en fazla 5 tane soru sorabilirsin. Çünkü sonra insan alışıyor. Rahat oluyor. Ve hiç heyecanlamadan yalan söylüyor. 5. sorusundan sonra. Hiçbir tepki göstermeden yalan söylemeyi öğreniyor. Ayrıca eminim birçok kişi daha 1. sorudan çok rahat, hiç bedensel tepki göstermeden yalan söyleyebilir. O yüzden artık bu yöntemi mahkemelerde ispat olarak kullanmıyorlar. Ve eminim mahallede çoğu insanlar, biz daha ustayız, çoğu insanlar her türlü yalan dedektör testini süper rahat geçirebilir. Yani daha 1. sorudan hiçbir tepki yok. Yalan söylemek tabiatımızdır. Yalan söylemek içimizde var. Yürekten geliyor yalan söylemek. Gerçeği söylemek bize heyecanlandırıyor. Gerçeği söylemek için yani terliyoruz. İşte Rab diyor ki kim yürekten gerçek söylüyorsa. 2. Serenlikler 2:10 sahte peygamberler ve sahte peygamberleri kulak veren imanlılar için konuşuyor. Neden bu kadar sahte apostolar peygamberler türüyor? Nasıl bu kadar başarılı oluyorlar? Kişiler diyor kurtulsunlar diye hakikate karşı bir sevgi alamadılar. Almadılar pardon. İmanlıdır ama gerçeği sevmiyoruz. Nasıl olabilir bu iş? Hakikati sevmek, doğruluğa acıkıp susamak, Mata 5-6 içinde bunu konuşuyor. Doğruluğa acıkmak ve susamak. Rab'a uygun olan bir kişi hakikati yürekten seviyor, her durumda hakikati konuşuyor. Yakup 3:2 çok güzel söylüyor. Hepimiz birçok meselede günaha düşüyoruz ama sözleriyle günah işlemeyen kişi o tas tamam bir kişidir. Perfekt, mükemmel bir kişidir. Değil mi? Kusursuz bir kişidir. O aynı zamanda bütün bedenini de deneyebilir. Evet. İkinci bir hakikat bu temada aynı kişi Davut diyor iftira etmez. Bu söz İbranice'de aslında ayak demektir. Ayak etmez ne demek? Gezmiyor demektir. Bir kişiye yaklaşıp kulak veriyorsun. Sanki onun iyiliğini düşünüyorsun. Hani onu konuşturuyorsun. Sonra o lafları alıp yayıyorsun. Ama amacın arkadaşına yardım etmek değil, kendini göstermek. Neden başkalarının yani zemine yapıyoruz? Neden başkalarının yani lafını yapıyoruz? Amaç ne? Onu kötülüyorsun ve dolaylı olarak o düştüğü zaman ben yükseliyorum. O karalandığı zaman ben daha akapaka çıkıyorum. Öyle değil mi? Arkadaşını o yüzden küçük düşürüyorsun. Devam ediyor. Aynı bu kişi dostuna zarar vermez. Davut bu konuda çok titiz davranırdı. Kendi dostuna zarar vermemek için. Bırak dostuna düşmanına bile. Kral Saul ne kadar onu öldürmeye baktıysa da Davut ona zarar vermek istemedi. Bir kere şöyle bir olay oldu. 1 Samuel 24'te. Yolda koyun ağalarına rastladı. Yakında bir de mağara vardı. Şimdi nasıl oluyor? Davut kendi askerlerle ve sonra Saul yani büyük orduyla. Onlar rastgele geceleyin böyle hiç anlamadan aynı yere geldiler. Ama Davud'un adamları bir mağaranın içinde. Sonra ne oldu? Saul ihtiyacını gidermek için yani tuvalet için affedersiniz mağaraya girdi. Yani yapayalnız. Yapayalnız girdi oraya. Ve bunu yaptığın zaman tabii ki üstünü soyuyorsun. Davut'la adamları mağaranın en iç bölümünde kalıyordu. Nasıl oldu? Rab öyle yaptı. Davut'u öldürmek isteyen Saul'u tam yapayalnız onun yanına getirdi. Adamları Davut'a dedi işte Rab sana düşmanını elinde teslim etti. Ne demek? Kalk öldür onu demek istediler. Davut kalkıp Saul'un cübbesinin yani mantosundan eteğinden gizlice bir parça kesti. Ama sonradan Saul'un eteğinden bir parça kestiği için kendini suçlu buldu. Nasıl? Adamlarına dedi ki efendime Rabbin meshettiği krala karşı böyle bir şey yapmaktan, el kaldırmaktan Rab beni uzak tutsun. Yani yaptım ama öldürmeyeceğim. Çünkü o Rabbin meshettiği kişidir. Davut bu sözlerle adamlarını engelledi ve Saul'a saldırmalarına izin vermedi. Saul mağaradan çıkıp yoluna koyuldu, devam ediyor. Bir şey anlamadılar. O zaman Davut fırlayıp mağaradan çıktı ve Saul'a bağırdı. Efendim kral. Saul arkasına bakınca Davut eğildi, yüzüstü yere kapandı uzakta. Davut sana kötülük yapmak istiyor diyenlerin sözlerini neden önemsiyorsun? Niye kulak veriyorsun? Ben böyle bir şey yapmak istemiyorum sana. Bugün kendin gördün nasıl Rab mağarada seni elime teslim etti. Bazıları seni öldürmemi istedi. Ama ben seni esirgedim. Yapmadım, öldürmedim. Efendime sana el kaldırmayacağım dedim. Çünkü o Rabbin meshettiği kişidir. Ey baba, elime bak. Baba, Saul'a diyor baba. Baba, elime bak. Cüpünün eteğinden bir parça kestim. Evet, bak diyor. Cüpünden bir parça kestim ama seni öldürmedim. İyice anla ki içimde kötülük ve baş kaldırma düşüncesi yok. Sana kötülük yapmadığım halde sen beni neden öldürmeye çalışıyorsun? Davud'un yüreğine bakın. Ne gösteriyor? Dostuna zarar vermez. Bırak dostuna, düşmanına bile. Yani Rabbin Mesih olduğu, meshettiği kişi olduğu için zarar vermez. Tabii ki biz düşmanlarımıza değil, kimi kere dostlarımıza zarar veriyoruz. Rabbin aradığı kişi, onun hoşuna giden bir karakter, sadıktır. Sadakat. Bu sadakat demek değil, bir dilenciye para vermek, bu başka. Ama sadakat bu da demek ki bir kişiye sadık kalmak. Ona güvenebilmek. Madem aramızda bir dostluk bağı vardır, sana zarar verecek herhangi bir şey yapmayacağım demek. Bu var mı? Bu zaten kilisenin ve imanlı kardeşlerin arasındaki bağının temelidir. Biz yani bu sadakat, yani güven yoksa kilisenin içinde nasıl bir kilise olacağız? Bu imanlı olmanın, imanlı hayatının temelidir. Onsuz kardeşlik yok. Ve burada imanlıların yani arasında bile büyük zayıflık var. Adam senin yüzüne gülüyor, imanlı imanlıya. Senin yüzüne gülüyor, kendini arkadaş, hatta dost gibi yapıyor. Ama sonra kulağına geliyor, arkandan nasıl konuşmuş, neler yapmış. Rab sadık bir kurtarıcıdır. Rab İsa bize öyle davranmaz. O bize söz verdiği zaman sözünde duruyor. Okuduğumuz, yani çarşamba günü okuduğumuz gibi 2. Timoteus 2. bölümde 11'den 13'e kadar diyor ki şu söz çok doğrudur. Eğer onunla birlikte öldüysek onunla birlikte de yaşayacağız. Eğer dayanırsak onunla birlikte krallık süreceğiz. Eğer onu inkar edersek o da bizi inkar ediyor. Ama sadıkan kalmazsak o gene de sadıkan kalıyor. Çünkü kendi kendine inkar edemez. Bak, İsa Mesih bize bu sadakatle, sadıkanlıkla davranıyor ve Rabbin hoşuna gittiği adam aynısını yapıyor. Madem öyle, Rabbin hoşuna giden kişilerde sadık kalmak ne demek olduğunu öğrensinler. Sonra Davut devam ediyor aynı ayet 3'te ve komşusuna kara çalmaz. Yani komşusuna kötülük yapmaz ve laf atmaz. Dün bir reportaj gördüm. Çin halkı, Kitay halkı hakkında. Ve dediler ki Çin halkı bütün bir toplum olarak artık komşusuna acımak, hatta birlikte çalışmak için artık güven yok. Bütün halk bozuldu. Yani yüzlerce milyon kişinin böyle bir duruma, herkesin düşmanı oldu. Nasıl? Çinliler daha kötü mü? Biz Avrupalılar daha iyi miyiz? Hayır. Komünist partisi değil mi? Onlar yani 80 yıldan beri komünizm altında ve komünist partisi halkı öyle şartlandırdılar ki sadece komünist partisine güveneceksin diye bir duygu yarattılar. Herkes komşusuna casusluk yapıyor. Sokuculuk yapıyorlar. Polisi bile diyorlar. Kendi aileni bile polisi veriyorsun. Kendi ailesini bile polisi ihbar ediyorlar. Bütün halk olarak tamamen bencil ve egoist olmuşlar. Sokakta bir kişi düşerse, hastalanırsa, gelip geçenlerden kimse ona el uzatmaz. Lazımsa onun ölüsünü atlıyorlar, devam ediyorlar yollarına. hani yardım etmezler. Neden? Çünkü polis sonra tutup seni suçlayacak. Sen onun hani, ölümüne sebep olmuşsun. Okullarda kızanlar birbirlerine düşmandır. Gradinka'dan başlıyor, anaokulundan başlıyor. Hani bir yarış içinde yaşıyorlar. Herkes bakıyor, en iyi notu alsın. Kimse kimseyi sevmez. İş yerlerinde işçiler birbirlerini yarıştırıyorlar. Kolega dediğimiz yok öyle iş arkadaşı. Herkes herkesi gözetliyor. Yani öbürünün bir hata yapmasını bekliyor. Ne kadar acı bir şey. Ne kadar acı bir şey. Ama Davut diyor ki Allah'ın yani çadırında oturan kişi komşusuna kara çalmaz. Sonra bu reportajda çok ilginç bir şey söyledi. Biz bunu okurken ah bu Çinliler ne kadar komünistler kötü falan diyor. Ama adam beni düşürdüğünü bir laf yaptı sonra. İlginç bir şey söyledi. Ama bu sadece Çin için bir problem değildi. Aslında bütün dünya aynı posokya gidiyor, aynı istikamete gidiyor. Böyle olmaya başladı. Dikkat etmezsek hepimiz Çinli olacağız. İlginç bir şey. Ve bugün aynısını görüyoruz. Toplum gittikçe daha egoist, daha bencil oluyor. Üçüncü konuda Rabbin yani hoşuna gittiği kişiyi görüyoruz. Davut diyor ki değerlendirmek de. Ne demek istiyor burada değerlendirmek? Hepimiz her gün defalarca başkalarını değerlendirmek zorunda kalıyoruz. Bu iyi bir kişidir, bu adam iyi birisi değildir. Değil mi? Her gün böyle karar veriyoruz. Buna arkadaş olabilirsin, bu adamlar uzak dur. Öyle değil mi? Yani mecburuz böyle yaşamaya. Ve bunu yaparken bunu neye göre yapıyorsun, neye göre karar veriyorsun? Kişinin karakterine mi bakıyorsun? Ve ondan sonra diyorsun bu iyi bir kişi, bu kötü. Ona yaklaşacağım, ona uzak duracağım öyle mi? Yani ona göre mi hesap yapıyorsun? Bir firmada çalıştım. Hatırlıyorum Türkiye'de. Şef zengin bir Kanadalı. Ben tercümanlık yapıyordum. Ve bana bütün içine açtı. Dedi ki ben yani bir zengin bir ailenin bir çocuğu olarak büyüdüm. Büyük bir çiftliği vardı. Babası süper zengin. Ve ben yani zengin biri olarak büyüdüm. Ve gençliğimde herkes bana diyor arkadaş olmak istedi. Ne de olsa çocuk zengin ya. Herkes ona yaklaştı. Ama ne için yaklaştı? Sadece faydalanmak için değil mi? Ve bana ağlaştı ki ona ne kadar acı geldi. Bana anlattı. Kişilere neye göre değerlendiriyoruz? Rabb'e uygun olmak isteyen bir kişi mi? Başkalarının Rabb'in ölçülerine göre değerlendiriyor muyuz? Öyle mi bakıyoruz? Ve ayet 4'te Davut anlatıyor. O aşağılık insanları hor görür ama Rab'den korkanlara saygı duyar. Yani kim Allah adamı ise, kim gerçekten Rab'be yakın olmak isterse ne diyor? Aşağılık insanı hor görüyor. Yani diyor ki onunla işim olmasın. Bu sahtekar. Ama Rab'den korkanlara saygı duyar. Rab'be düşmanlık yapan kişiler nasıl bana dost olacak? Ben onlara nasıl saygı duyacağım? Yesaya 32'de şöyle diyor. Çünkü budalar saçmalıyor, aklı fikri hep kötülükte. İşi gücü fesat işlemek, Rab hakkında yanlış sözler söylemek. Açları aç bırakmak, susamışlardan suyu esirgemek. Alçağın yöntemleri kötüdür. Yoksul davasında haklı olsa da onu yalanlarla yok etmek için kötü düzenler tasarlar. İşte kral doğrulukla krallık yapacak. Önderler adaletle yönetecek. Artık budalaya soylu, alçağa saygın denmeyecek. Ne demek? Burada bir budala kişi ve akılsız bir kişi var. Ona soylu diyorlar. Efendi diyorlar. Öte yandan alçak bir kişi hani saygın diyorlar. Hayır. Sen kişileri değerlendirirken sen ona mı bakıyorsun? Rabbin gözüyle mi bakıyorsun? Yoksa fayda nerede? Ben de oradayım. Adam belki sahtekar, adam yalancı. Adam Rabbin adını batırıyor ama ondan faydam var. İşte kimsenin arkadaşlar. Eğer Rabb'e yakın olmak istersen, eğer onun çadırına oturmak istersen Rab gibi düşünmeye ve insanlara öyle bakmaya öğreneceksin. Dördüncü yerde diyor söz vermekte. Bu değil mi? Davut anlatıyor bu kişiye. kendi zararına ant içse bile dönmez andından. Yani söz verdin ve sözünde durursan ve ne olursa olsun sözünde duruyorsun ama sonra işte başka tarafa gidiyor ve işte vazgeçiyorsun sözünde. Sen mahallede, kendi çevrende nasıl bir kişi olarak tanınıyorsun? Sen iyi bir şey için söz verdiğin zaman insanlar sana güvenebilir mi? Yoksa senin adını duydular mı? Aa, o mu? Bırak, madem o sana söz verdi, yandın. Bir şey olmayacak. Öyle mi tanıyorlar seni? Onun sözüne lafına güvenme. Öyle mi diyorlar? Rab sözler verdi ve hep sözünde dur. Hepsi gerçekleşti. İbrahim'e büyük bir halk yaptı ve sonra Kenan topraklarına yerleştirdi. Davud'u kral olarak mesletti ve sonra gerçekten kral oldu. İsa öğrencilerine dedi ki parasız bütün köyleri gezin ve sonra soruyor yani eksikliğiniz oldu mu? Hayır, sen bizi baktın. Ve Rab aynı karakteri senden de bekliyor. Onun hoşuna giden kişiler de sözünde duracaklar. Onun için İsa dedi ki hiç yemin etmeyin. Bir kişi yemin etmek zorunda kaldı mı? Ne oluyor? O zaman zaten biliyorlar adam sahtekar oldu değil mi? Yeminler enflasyon gibidir. Enflasyon fiyatlar gittikçe büyüyor. Yeminler de böyle büyüyor. Yeminler yani fiyatlar hep yükseliyor. Vallahi billahi başlıyorsun sonra tillahi de uyduruyorsun. Tillahi nereden geldi? Sonra ekmek çarpsın, Kur'an çarpsın, Allah çarpsın. Daha büyük enflasyon. Hayır, bir kere inanmadılar, hep daha büyük yeminler yapıyorsun. Kızanım ölsün, anam ölsün. Ne oldu? Zaten inanmıyorlar sana. Ve Davut diyor ki zararına da olsa yemininde duruyor. Hani biz erkek sözü diyoruz ya, erkek sözü. Biz gene başka bir kategoriyi uyduralım. Mesihçi sözü. Bir erkek sözü, kadın sözü, yani mesihçi sözü. Bu o kadar ciddi, ne olursa olsun yerine getireceğim. Sen birine söz vermişsin, seni tedavi için her gün hastaneye ayıracağım. En başta iyi ama sonra benzin fiyatları birden 50% büyüsün. Dayanıyorsun, bir hafta sonra gene o kadar fırlıyor fiyatlar, eyvah ne yapacağım? Kardeş kusura bakma ama arabanın motoru bozuldu. Ne oldu? Sözünde durdun mu? Yani zararına da olsa sözünde duracağım. Evet. Ve son olarak Davud 5. bir noktaya değiniyor ve diyor ki gerçek Allah adamı buradan belli oluyor. Rabbin el çadırında oturan kişi böyle belli oluyor. Zayıfları korumakta. Son örnekler acımakla ilgilidir. Sen zor durumda olanlara acıyor musun? Yoksa kendi faydalarına mı bakıyorsun? Onlardan faydalanmaya mı bakıyorsun? Eski antlaşmada iki klasik durum var. Parasız kalmış kişiler ve davası olan zayıf kişiler. Ve birincisi diyor ki parasını faizi vermez. Davut diyor ki Allah adamı yani benim çadırımda oturan kişi diyor parasını faizi vermez. Faiz ne demek faiz? Lihva. Şimdi modern ekonomik buna dayanıyor. Faiz modern ekonominin direğidir. Bankalar faiz almazsalar hiç kredi veremezler. Firmalar işleyemez durumu geliyor. Ama o faiz 10-15% o civarda. 20. Ama faizin başka hali var. Yani kişileri ezmek için. Bugünkü Haran adında bir röportaj seyrettim. Haran biliyor musun? İbrahim'in yaşadığı yer. Urfa'ya, Türkiye'de Urfa'ya yakın, tam Suriye sınırında. Ve o da ufak bir köy anlattırıyordu. Orada tek bir bakkal varmış o köyde. Ve o tek orada kefen kumaşları satılıyor. Şimdi bir cenaze oluyor. Adam bu telaş içinde kefen kumaşı nereden alsın? Mecbur kalıyor o bakkala gitmeye, değil mi? Ve o bakkal da işte fiyatın 10 katını bastırıyor. Ölenin akrabaları o kahırda pazarlık yapacak durumda değil ya. Gitmeyecekler 50 kilometre başka bir yere. Mecbur oradan alıyorlar. İşte Rabbin anlattığı budur. Zayıflıkta bulunan bir kişinin zayıflığını kullanıyorsun. Tefecilik, lihvacılık budur. Rab ondan nefret ediyor. Leviler 25'te diyor ki, bir kardeşin yoksullaşırsa, muhtaç duruma düşerse ona yardım etmelisin. Aranızda kalan bir yabancı ya da konuk gibi yaşayacak. Ondan faiz ve kâr alma. Tanrı'dan kork ki kardeşin yanında yaşamını sürdürebilsin. Ona faizle para vermeyeceksin. Ödünç verdiğin yiyecekten kâr almayacaksın. Ve sonra diyor, ben Kenan ülkesini size vermek ve Tanrınız olmak için sizleri Mısır'dan çıkaran Tanrınız Rabbim. Evet, Rab eski antlaşmada 16 defa aynı sözü tekrarlıyor. Sen Mısır'da köleydin, ben sizi acıdım, sizi kurtardım. Şimdi sıra sizde. Siz de başkalarını acıyın, onları kurtarın bu muhtaç durumda. Ödünç vereceksin, dillik verilen para. Luka 6'da diyor ki, ve kimden umut edersiniz geri almaya? Sadece onlara ödünç verdiniz mi? Ne sevabınız olacak? Günahkarlar bile başka günahkarlara ödünç verirler. Aynı parayı geri alsınlar diye. Ama siz düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın. Ödünç verip beklemeyin, çevirsinler. Yani düşmanları sevmek, biz bu lafı kullanıyoruz. Ama Luka öteye gidiyor, daha biraz praktikal göster. Ödünç ver, beklemeyin, çevirsinler. Yani çevirse iyi ama çevirmesi değil. O zaman bahşişiniz büyük olacak. O zaman en büyük olan evlatları olacağınız. Çünkü o da nankör ve kötü kişilere iyilik gösteriyor. Ve son olarak diyor ki, suçsuza karşı rüşvet almaz. Ayet 5. İkinci durum, hani mahkeme durumda, mahkeme salonunda hakimler ve toplumda güçlüdür. Hani bir makama sahip olan o kişiler için konuşuyor. Onlar kendi güçlerini kendi amacı için kullanmasınlar. Adaleti ortaya koysunlar. Sonuç olarak böyle yaşayan diyor Davut asla sarsılmayacak. Onu istiyoruz değil mi? Rabbin yanında yaşamak budur. Cennet dediğimiz aslında bunu anlatıyor. Cennet demek böyle insanlardan dolu olacak. Değil hani çok iyi yaşadılar diye Rab ödül olarak onlara cennet versin. Tam tersi. Önce Rab bizi kurtardı ve sonra bugün bunu anlıyoruz. Bu duruma geliyoruz. Mezmur 112, 5'ten 9'a kadar şöyle diyor. Ne mutlu eli açık olan, ödünç veren, işlerini adaletle yürüten insana. Asla sarsılmaz. Sonsuza dek anılır doğru insan. Kötü haberden korkmaz, yüreği sarsılmaz. Rab'be güvenir. Gözü pektir, korku nedir bilmez. Sonunda düşmanlarının yenilgisini görüyor Davut gibi. Armanlığa dağıttı, yoksullara verdi. Doğruluğu sonsuza dek kalıcıdır. Gücü ve saygınlığı artar. İşte öyle bir kişi olmak istiyor muyuz? Bugün hep çok defa duyuyorum, yetişin falanca kişinin üzerine kötü ruhlar bastı ya da korku içinde. Neden? Niye korkuyorsun? Ama işte bu da gösteriyor nasıl korkusuz bir duruma geliyoruz. Nasıl diyor, hani Rabbin istediği gibi bir kişi olacağız. Nasıl yani diyor ki Rabbin çadırına oturacağız. İşte böyle kişiler sonsuzluğu Rab'le geçirecekler. Rab sizinle olsun.